Ayrım 37, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 446, 113. kısım. Reince'in söylediklerini kaldıramamıştım. Gamal cesetler konusunda doğru söylemiş. Cesetleri Chinatown tünelinde bulduk, tam onun söylediği yerde. Başım döndü ve bayılacak gibi oldum. Sen beni dinliyor musun dedi Reince. Evet. Kurbanlar evsiz bir zenciyle 12 yaşındaki kızıymış. Selamet ordusunun sığınma evinde kalıyorlarmış. Chinatown bölgesinde görülmüşler ve David ile Megan'ın öldürüldüğü sıralarda ortalıktan kaybolmuşlar. Reince'in yaptığı açıklamanın şoku bende kusma isteği uyandırdı. Midem bulanıyor, kenara çekebilir miyiz? Stone ifadesizce baktı. Merkeze varana kadar arabada kalacaksın. Senin numaralarınla uğraşacak halimiz yok Morin. Numara yapmıyorum. Midem bulanıyor. Stone kararlıydı. Eğer kusman gerekiyorsa kus. Çünkü bu araba Washington'a varana kadar durmayacak. Reince de müdahale etmeyince kendimi yapayalnız hissettim. Ona döndüm. Ben Gamal'ın yalan söylediğinden emindim. Metroda bir şey bulabileceğimiz hiç aklıma gelmedi. Reince ama bulduk dedi. Adli tıp bulgularından ve cinayetin işleniş tarzından kurbanların katilinin Gamal olduğu anlaşılıyor. Ve böylece David ile Megan'ın öldürüldükleri sırada Gamal'ın Chinatown'da olduğu ortaya çıkıyor. Gittikçe artan bir paniğe kapılmaya başladığımı hissettim ve nefes alıp vermede zorlanmaya başladım. Ama o iki ayrı çifte cinayeti de işlemiş olabilir. Olabilir dedi Reince beni onaylarcasına. Böyle bir şey her zaman olabilir ama emin değilim. Sen anlat Stone. Stone Gamal cesetleri gömerken bir metro çalışanı tarafından görülmüş. İşçinin ifadesi Gamal'ın iddialarını destekliyor. Çünkü işçi Gamal'ı o gün öğleden sonra saatlerinde tünelde görmüş. Yani onun aynı saatlerde David ile Megan'ı öldürmüş olma olasılığı böylece ortadan kalkıyor. Ama biri öldürmüş. Stone'un sesinde açık bir suçlama vardı. Masumiyetime Reince'i ikna edebilme umudunu hızla yitirmeye başlamıştım. Lou, Tanrı aşkına sen benim David ile Megan'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben onları neden öldüreyim ki? Stone lafa girdi. İçine düştüğüm ikilemden büyük bir keyif alıyormuş gibi bir hali vardı.
Neden öldürdün biliyor musun?
Nedenmiş?
Para için. Çünkü büyük bir mirasa kondun da ondan.
O paranın tek kuruşuna dokunmadım ben. Ayrıca beni mirasçısı olarak göstermek David'in fikriydi.
Stone parmağını bana uzatırken pis bir sırıttı. Ona bu fikri aşılamadığından emin misin Morin?
Cehennemin dibine kadar yolum var.
Stone'la konuşarak sadece zamanımı boşa harcıyordum. Bu yüzden de Reince'e döndüm. Lou, katili tuvalette gördüm, yanılmıyorum. Reince bana dikiz aynasından baktı. Görmedin demiyorum. Ama havaalanı polisi etrafta arama yaptı ve hiçbir şey bulamadı. Ayrıca kaçmaya çalışan şüpheli kimseye rastlamadılar.
Baltimore havaalanı büyük kalabalık bir yer. Katil kolayca izini kaybettirmiş olabilir.
Bütün havaalanı güvenlik personeli olaylara karşı alarma geçmişti ve onlara gördüğün adamın profili verilmişti. Güvenlik amiri eğer bir şey ortaya çıkarsa bize haber verecek. Beni dinle Kate, biz seninle çok uzun zamandır dostuz ama cevaplanmadığı sürece başını büyük derde sokacak bir sürü soru işareti var. Ayrıca senin mesleğinde birinin yıllar içinde bir sürü düşman edindiğini gayet iyi biliyorum. O yüzden biri sana komplo kuruyor da olabilir, bu olasılığı kabul ediyorum. Yani seni yalnız bırakıyorum sanma sakın ama ofise varınca kaldığımız yerden başlayalım. Stone, sen de ofise varana kadar çeneni kapa, tamam mı?
Stone geriye yaslandı, yüzünde hala alaycı bir sırıtış vardı.
Sen ne dersen o olur.
Lou, sana tamamen dürüst olduğumu ve sadece gerçeği söylediğimi bilmeni istiyorum.
Kapa bu konuyu şimdilik Kate, şimdi ofise varana kadar biraz kafamı dinlemek istiyorum.
Reince dikkatini direksiyona verdi, beni yalnız bırakmadığını söylemişti ama yanımda olduğunu da pek hissedemiyordum. Çaresiz olduğumu, ihanete uğradığımı düşünüyordum. Reince'in açıklamaları bana aşırı gelmişti. Midem alt üst olmuştu, boğazım ekşidi ve öğürdüm.
''Tanrı Morin!'' diye bağırdı Stone ve kafasını çevirdi.
Reince derdimi anladı ve arabayı kenara çekmek üzere yavaşladı.
''Çıkar onu arabadan Stone, Tanrı aşkına! Şu siktiğimin arabasında koltuklara istifra etmeden dışarı çıksın!'' 114. kısım. Mürit ortalama 120 kilometre hız yapıyor ve Ford'un 100 metre kadar gerisinden gidiyordu. Çenesindeki küçük sakalı sökmüş, gözlüklerini çıkarmıştı. Taksi şoförünün şapkasını taktı ve şırıngayı yine eline aldı. Direksiyonu kontrol edebilmek için dirseklerini kullandı. İğnenin ucunu kauçuk tıpalı şişeye daldırdı ve şırınganın pistonunu çekti. Hazneyi benzoyla doldurdu. Şimdi yapması gereken tek şey Ford'a yaklaşmak ve planını uygulamaktı. Şırınganın içini doldurunca şişeyi cebine attı, sonra da şırıngayı dizinin üstüne koydu. Direksiyonu tekrar iki eliyle kavradı. Ford karayolundan çıktığında işini halletmek için gaza basıp orospu çocuklarının arabasını arkadan bindirecekti. Sonra da taksiden çıkacak, özür diliyormuş gibi yapacak ve taksideki yolcusunun hasta olduğunu söyleyecekti. Hasta yolcu için onlardan yardım isteyecek ve işte o anda federaller yardıma gelip şoförü dışarı çıkarmaya çalışırlarken iğneyi de içlerinden birinin işini bitirecek, öteki federalin işini de silahla halledecekti. Birazcık tehlikeli bir iş yaptığını biliyordu ama başaracağından emindi. Sonra da Moore'un arasındaki meseleyi halledecekti. Şoförün ağır ağır horuldadığını duydu. Adam hala baygındı. Herhalde fazla benzo kullanmıştı. Bu yüzden de adamın felç olduğunu düşündü. Ama umurunda bile değildi. Elini yan tarafa uzattı ve şoförün nabzına baktı. Zayıftı ve gittikçe de zayıflıyordu. Sürücü koltuğuna sırtını dayadı. Hey, bu da ne? İncecik siyah bir nesnenin yerde yattığını gördü. Demir bir cop olduğunu anladı. Sallayınca uzayan ve sertleşen yaylı metalden yapılma bir çubuktu bu. Mürit şoförün bunu arabasında kendini korumak için tuttuğunu düşündü. Copu küçültüp cebine koydu. Federallerle uğraşırken işine yarayabilirdi. Bir yol işaretinin yanından hızla geçti. Tabelaya göre Claremont Crossroads dümdüz ilerideydi ve Eisenhower Freeway'e gelmeden önce dönemeçte bir alışveriş merkezi vardı. Ama Ford araba ansızın frene basıp yavaşlamaya başlayınca kalbi duracak gibi oldu. Araba ardından sert bir sağ yapıp alışveriş merkezine doğru döndü. Araba boş bir park yerine doğru ilerledi ve kapılar ardına kadar açıldı. Moore'nin arabadan çıkıp eğildiğini gördü. Sanki kusacakmış gibi bir hali vardı. Federallerden biri arabadan çıkmış kadının yanına geliyordu. İşte bu mükemmeldi. Frenlere bastı, sağa doğru virajı sertçe alıp park yerine doğru sürdü. Hemen hemen Ford'dan 100 metre uzağa varınca yavaşladı. Kafasının içi şimdi motor gibi çalışıyor, planlarını değiştiriyor, yeni bir plan yapmaya çalışıyordu ve ne yapacağını artık çok iyi biliyordu. Şimdi bütün plan kafasında şekillenmişti. Moore'un hala iki büklümdü, kusacakmış gibiydi. Federallerden biri de yanında duruyordu. Mürit emniyet kemerinin iyice takılı olup olmadığına baktı ve aniden gaz pedalına bastı. Motor homurdandı ve Moore'una doğru adeta şaha kalktı. Birkaç saniyede hedefiyle arasında 50 metreden az bir mesafe kalmıştı. Artık kadının kaçacak zamanı kalmamıştı. Moore'un kafasını kaldırıp arabanın hızla ona doğru geldiğini korku dolu gözlerle fark edince Mürit sırıttı. ''Çok geç orospu!'' Mürit ayağını gaz pedalına iyice bastırdı ve araba ileriye ok gibi fırladı.
115. kısım. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım bir türlü kusamadım. Kuru kuru öğürüyordum. Sinir, korku hep bir araya gelmişti. Gözyaşlarına boğulacakmışım gibi hissediyordum. Lou Raines'i katil olmadığıma ikna edemediğimin farkındaydım. ''Çıkaracak mısın yoksa bütün gün burada mı duracaksın?'' dedi Stone parmağını bana uzatarak. Tam benim yanımda duruyordu. Açık halde duran arka kapıyı tutuyordu. Raines şoför koltuğundaydı. Sabırsızca bekliyor. Parmaklarıyla direksiyonda tempo tutuyordu. ''İşim bitmedi.'' dedim. Stone gerilmişti. ''O zaman bir tarafını siktirtmeden yürü bakalım Moore'un.'' Alışveriş merkezine doğru baktım ve aklımdan bir şey geçti. ''Peki ya oraya doğru koşarsam ne yapar?'' Raines seslendi. ''Nasıl oldu?'' Stone cevap vermedi. Parmağını bana doğru sallamaya devam etti ama bu sefer yumruğunu da sıkıyordu. ''Haydi Moore'un, ya kus ya da arabaya gir.'' Stone'dan yaklaşık iki adım ötedeydim ve Stone'un eli hala arabanın açık kapısındaydı. Ağırlığı 100 kilo kadar vardı ve hantal bir adamdı. Alışveriş merkezi 200 metre ilerideydi. Depara kalkarsam onun bana yetişemeyeceğini düşündüm. Ama bileklerimde kelepçeler vardı ve Stone'un iyi bir nişancı olduğunu biliyordum.
ben daha 50 adım atamadan işimi bitirirdi. Tam arabaya doğru yürümek üzereyken tuhaf bir şey oldu. Eski gri bir taksinin karşı taraftan bize doğru aşırı hızla geldiğini gördüm. Arabanın ön camının gerisinden şoförün yüzü seçilemiyordu. Gördüğüm şeye inanamıyordum. Taksi Ford'la çarpışmak üzereydi. ''Stone arkamda!'' diye bağırdım. Stone hemen elini tabancasına attı. ''Bana oyun oynamaya kalkma Moran!'' Oradan çekilsin diye avazım çıktığı kadar bağırmak istedim. Herhalde Stone taksinin motorunu duymuş olacak ki aniden kafasını çevirip baktı. Ama o kafasını çevirip bakana kadar taksi tepemize çıkmıştı bile. Kendimi yere attım ve yuvarlanarak uzaklaştım. Bir saniye sonra frenlerin acı feryadını duydum ve taksi muazzam metalik bir çarpışmayla Ford'un içine girdi.
116. Kısım. Ford'la çarpışmadan 3 saniye önce mürit frene bastı. Böylece arabanın hızı azaldı ama çarpma etkisini hissettiğinde araba hala 55 kilometre hız yapıyordu. Güm! Çarpışma gök gürültüsü gibi duyuldu. Mürit bedeninin havaya fırladığını hissetti. Taksi Ford'u arkadan bindirirken emniyet kemeri onu tam zamanında arkaya dayadı. Bir an sonra taksinin motor kapağının altından dumanlar çıkmaya başladı. Mürit bu antika taksinin hava yastığının olmadığını düşündü ve böyle düşünmekte haklıydı da. Çarpışmanın etkisiyle her tarafı sarsılmıştı ama hala tek parça halindeydi. Müthiş, sonunda becermişti. Moran son anda yerde yuvarlanmıştı ama mürit federallerden birinin çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayıp yan taraftaki Buick'in üzerine düştüğünü görmüştü. Federal arabanın üzerine çarpmış, top gibi sıçrayıp yere düşmüştü. Diğeri de hava yastığı açılınca sürücü koltuğunda sıkışıp kalmıştı. Şimdi oradan kurtulmak için uğraşıyordu. Mürit taksiden atlayarak indi. Tam o sırada yerdeki federal doğrulmaya çalıştı. Şaşkındı. Bilinci tam olarak yerinde değildi. Burnundan kanlar akıyordu. Mürit adama arkadan yaklaşırken sırıtıyordu. ''Sen nereye gittiğini sanıyorsun?'' Kurbağanı daha arkasını dönmeye fırsat bulamadan mürit yaydı copunu açtı ve federalin kafasına vurmaya başladı. İşini iyice görmüş olmak için iki kere daha cop indirdi. Federal homurdandı ve yere yığıldı. Kafatasının arka tarafından parmak genişliğinde kan akıyordu ve akan kan yağlı kızıl bir gölcük oluşturuyordu. Mürit Moran'ın olay yerinde gördüklerinden dehşete kapılmış topallayarak kaçtığını gördü. Onun işini birazdan görecekti ama önce buradaki işini bitirmesi gerekiyordu. Diz çöktü, federalin ceketini açtı ve belindeki Glock silahı gördü. Silahı belinden çıkardı. Tabanca kılıfında duran 2 adet içi dolu yedek şarjörü ve FBI kimlik kartını aldı. Ayağa kalktı ve Ford'a doğru yürüdü. Lou Raines'i sürücü koltuğunda otururken görünce onu tanıdı ve sırıttı. Hava yastığı tamamen şişmişti. Raines'in kafasını cama doğru bastırıyordu. Raines'in cama yapışmış suratında bir gözü yarı açık, diğer gözü kapalıydı. Cama yapışmış dudaklarını geriye doğru çekerek hava yastığından kendisini kurtarmaya çalışıyordu. Komik, aynı filmlerdeki gibi. Tabii aradaki tek fark bu sahnenin trajediyle son bulacak olması. Mürit sırıtarak ''Hey Lou'' dedi, ''bak yine karşılaştık. Şeytana merhaba demeye hazır mısın?'' Raines başını kaldırıp bakmaya çalıştı. Katilinin kim olduğunu görünce gözleri korkudan fal taşı gibi açıldı. Mürit Glock'u kaldırdı ve Raines'in kafasına 2 el ateş etti. Mermiler arabanın camını ve hava yastığını deldi. Hava yastığı fıslayarak indi ve krem rengi bez kıpkırmızı kesildi. Mürit kendi etrafında 180 derece döndü ve Moran'ın 70 adım kadar ileride olduğunu, canını kurtarmak için alışveriş merkezine doğru koştuğunu gördü. Mürit kadının peşinden koşmaya başladı.
117. Kısım. Şok içinde alışveriş merkezine doğru koşmaya başladım. Çarpışmayı kafamda başa sarıp duruyordum. Taksi Ford'a çarpıyordu, Stone havada uçuyordu, yandaki arabanın üstüne yığılıyordu, oradan da bedeni yere kayıyordu. Ardından taksinin sürücü tarafındaki kapısı ardına kadar açılıyordu. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Bulanık bir şekilde taksiden bir adamın indiğini gördüm. Adamın kafasında taksici şapkası vardı ve kasılarak Stone'a doğru yürüdü ve Stone'un kafasına copla vurmaya başladı. Kafamın içinde alarm zilleri çalıyordu. Bu öyle sıradan bir kaza falan değil. Gerisin geri sendeledim, şaşkın gözlerle hayatımın korkunç olaylarından birine tanık oldum. Lou Raines soğukkanlı bir katil tarafından öldürüldü. Ardından katil bana dönüp baktı. İşte hayatımın en büyük şokunu da o zaman yaşadım. Bu adam uçakta gördüğüm adam, o olduğundan emindim. Benim gördüğüm adamın kafasında gri yün bere ve çenesinde sakal vardı. Ama şimdi bere ile sakal yoktu. Derken aklımdan mermi hızıyla bir düşünce geçti. Demek adam kılık değiştirdi. Demek bu adam Gamal. Demek Gamal kılık değiştirip duruyor. Yoksa paranoyaklaştığım için mi böyle bir sonuç çıkarıyorum? Ama hiç de paranoyaklaştığımı falan sanmıyordum. Emin olamasam bile adam kılık değiştirme konusunda ne kadar maharetli olduğunu göstermişti. Ve bu adam da Gamal'la aynı boyda ve aynı yapıdaydı. Katil bana doğru yürüyordu. Ben de alışveriş merkezine doğru koşmaya başladım. Mürit otoparktan geçerken adımlarını sıklaştırdı. Bedeni bir atlet kadar sağlıklıydı. Ayrıca akciğerleri hızla koşabilecek kadar güçlüydü. Mora'nın alışveriş merkezine daldığını gördü. Park yerindeki birkaç kişi dönüp ona baktı ama o tabancayı ceketinin içine saklamıştı. Hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Birazdan polislerin ve alışveriş merkezinin özel güvenlik ekiplerinin ortaya çıkacaklarını biliyordu. Birkaç saniye sonra ana giriş kapısına adımını attı ve onu havalandırma sisteminin püskürttüğü sıcak hava karşıladı. Gözleriyle alışveriş merkezinin içini taradı ve Mora'nın 50 metre ötede koştuğunu gördü. Derken kadın yana saptı ve gözden kayboldu. Bir avcı gibi ilerlemeden önce etrafı gözleriyle kolaçan etti. Alışveriş merkezinde birkaç müşteri dolaşıyordu ve etrafta güvenlik elemanları görünmüyordu. Bebek arabalarıyla dolaşan birkaç anne, birkaç da yaşlı müşteri vardı. Alışveriş merkezinde çalışan birkaç genç de sıkıntı dolu yüz ifadeleriyle mağazalarının kapısında duruyordu. Mürit ava başlamanın keyfini çıkarıyordu. Birazdan Moran'ı avucunun içine düşüreceğinden gayet emindi. Glock'a dokundu, elini cebine götürdü. Öteki cebinde de deri altı şırıngası duruyordu. Bu sefer onu yakalamıştı. 118. kısım. Stone inledi, bilinci yavaş yavaş yerine geliyordu. Yürümeye çalıştı, bulanık görüyordu. En sonunda Ford'a yaslanarak dik durabilmeyi başardı. Sanki kafasına balyozla vurulmuştu ve baş ağrısından kusacak gibiydi. Ardından kafasından akan sıvıyı hissetti ve kanının yere aktığını gördü. Tanrım! Sarhoş gibi sallanarak elini kafasının arkasına koydu. Kafa derisinin parça parça olduğunu hissetti ve elini derisine sürer sürmez dayanılmaz bir acı duymaya başladı. Kafatasında kırık olmamasını umdu. Yavaş yavaş kafasının içindeki sisler dağılmaya başladı ve sağına soluna baktı, gözlerini kırpıştırdı. Lou Raines'in kanlar içindeki suratı paramparça olmuş, sürücü camından dışarı sarkmıştı. Kafasında iki mermi deliği vardı. Biri sol gözünün üstünde, diğeri burnunun hemen üzerindeydi. Kan ve beyin parçaları arabanın iç tarafına sıçramışlardı ve artık inmiş olan hava yastığı da kanlar içindeydi. Stone arabaya doğru şaşkın gözlerle sendeledi. Çok geç kalındığını biliyordu ama yine de Lou'nun nabzına baktı, ölmüştü. Peki ama ne oldu burada? Tek hatırladığı şey arkadan saldırıya uğradığıydı ve sonra her şey kararmıştı. Paramparça olmuş gri taksiye doğru gitti. Arabanın motor kapağı ile motoru sanki dev bir preste ezilmiş gibiydi. Arabanın ön tarafındaki yolcu koltuğunda orta yaşlı bir zenci bilinçsiz bir halde yığılmıştı. Stone adamın nabzına baktı ama atmıyordu. Arabanın güneşliğinde duran ölü adamın kimliğine baktı. Yoksa taksici kalp krizi geçirip kaza mı yaptı? İyi ama o zaman adam neden yan koltukta duruyor? Peki Raines'i kim vurdu? İçgüdüsel olarak elini silahına götürdü, yerinde yoktu. Yere baktı ama silahını hiçbir yerde göremedi. Kafası ağrıdan çatlıyordu ama el yordamıyla cep telefonunu bulup çıkarıp bir numarayı tuşlayabilmeyi becerdi. Burundan gelen bir ses cevap verdi. Norton, Gus, benim Stone. Hayrola Vance, sesin biraz komik geliyor. Ama benim gülecek halim yok Gasp. Burası kesin. Raines vurularak öldürüldü. Zannederim Moran öldürdü onu ve şimdi de kaçıyor. Silahlı, tehlikeli ve ne yapacağı belli olmaz. Moran mı? Beni duydun. Etrafta tetiği çekebilecek tek kişi oydu. Hatta orospunun benim silahımı kullandığını tahmin ediyorum. Silahım kayıp. Moran Lou'yu mu vurdu? Stone öfkeden gürledi. Sen sağır mısın? Sana kaç kere anlatacağım? Peki hangi cehennemdesiniz? Stone nerede olduklarını anlattı. Tam önümde bir alışveriş merkezi var. Moore'un oraya girmiş olabilir. Ulaşabildiğin herkese haber ver. Orada burada artık ne polisi varsa kalkıp gelsin. Ayrıca alışveriş merkezinin güvenliğiyle irtibata geçmeye çalış. Her taraf kontrol altına alınsın ve ben Moore'un istiyorum, ölü ya da diri. Hey, ağır ol Vance. Ben ne diyorsam hemen yap. Ben hatta kalıyorum. Bir de bana ambulans çağır. Yaralı mısın? Tabii ki, gebermek üzereyim ben burada. Moore'un kafamı paramparça etti. Şimdi sana ne diyorsam onu yap.
Stone cep telefonunu kulağına dayadı ve kafasını alışveriş merkezine doğru çevirdi. Sonra büyük bir çabayla tek dizinin üstüne oturdu.
Tanrım, kafası çok acıyordu. Pantolonunun sağ paçasını çekti ve uzanıp kısa namlulu 38 milimetre çapındaki toplu tabancasını aldı. Acil durumlar için hep yedekte tutmuştu bunu.
Moran'ı bulur bulmaz 38'liğini kullanacaktı. Ne uyarı ne de şans verecekti ama. Artık işler çığırından çıkmıştı. Ayağa kalktı ve topallayarak alışveriş merkezine doğru yürümeye başladı. Her adımı binbir güçlük içinde atıyor, her adımda kafasındaki ağrı biraz daha şiddetleniyordu. Pembeler giymiş yaşlıca bir kadının parlak mavi boyaları dökülen kirpas içindeki eski bir Cadillac'la önünden yavaşça geçtiğini gördü. Sonra elini kaldırdı, silahını arabaya doğrulttu ama kimliğini göstermek için elini cüzdanına götürdüğünde yerinde olmadığını fark etti.
Haydi be! FBI, dur kadın!
Kadın aniden frene basıp durdu, korkudan elini ağzına götürdü. Stone arabanın yan kapısını öyle sertçe açtı ki yaşlı kadın korkudan avaz avaz bağırmaya başladı. Sanki kafasının içindeki ağrı yetmiyormuş gibi şimdi de bu kadının bağırtısını çekiyordu. Arabaya bindi ve arka koltukta Walmart alışveriş merkezinin içleri dolu büyük kese kağıtlarını gördü.
''Sakin ol be kadın, ben FBI ajanıyım, beni alışveriş merkezine götürmeni istiyorum senden.''
Kadın ona şaşkın gözlerle baktı. ''Nedenmiş, sen yürüyemiyor musun?''
İşte o zaman Stone kendini tamamen kaybetti. Elini kafatasının arkasına götürdü, parmakları kanlandı.
''Yürüyemiyorum tabii, çünkü kafamın arkasında bombok bir delik var. Kadın, bak ben bir aranan suçlunun peşindeyim.'' Şimdi sen beni şu siktiğimin alışveriş merkezine götür arabanla.
37. ayrımın sonu. Sayfa 459.